İyi akşamlar. Bu haftaki Başkent Birikimleri programının konuğu 22. ve 23. dönem AK Parti milletvekili Sayın Polat Türkmen. Hoş geldiniz Polat Bey.
Hoş bulduk. Teşekkür
nasılsınız?
Ediyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim ben de. İzninizle özgeçmişinizden bazı bilgiler aktaracağım. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Evet. Sayın Polat Türkmen 1957 Trabzon doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Maden Fakültesini bitirdi. Serbest ticaretle uğraştı. Kilimli Spor Kulübü As Başkanlığı, Zonguldak Spor Kulübü üyeliği, Türk Ocağı kurucu üyeliği, Teknik Elemanlar kurucu üyeliği ve başkanlığı, Trabzonlular Cemiyeti kurucu başkanlığı ve AK Parti kurucu il başkanlığı görevinde bulundu. 22. ve 23. dönem AK Parti Zonguldak milletvekili olarak görev yaptı. Tekrar hoş geldiniz diyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Önümüzde seçim dönemi var. Çok evet. Fazla vakit yok seçimlere. Evet. Siz de aktif olarak siyasetin içindesiniz. Teşkilatlarla ilgili görevleriniz var. Bunlarla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Neler yapıyorsunuz?
Şimdi şöyle söyleyeyim. AK Parti tabii dünyada belki örnek alınacak teşkilatçılık açısından bir model. Zaten bu başarı onu her yere taşıyor. 9 milyon üzerinde üyesi olan, her en ücra köşesinde köylerde bile temsilcilikleri bulunan, sandık kurulu üyeleri bulunan, yurt dışında, yurt içinde nerede olursa olsun insanın olduğu her yerde örgütlenebilen büyük bir organizasyon ve disiplin içerisinde yürüten bir parti. Dolayısıyla burada şunu söylemek lazım. Muhakkak bir siyasi parti ama dünyada belki örnekleri olmayacak derecede hangi kademeye koyarsanız koyun, sivil toplum örgütü olarak koyarsanız onda başarılı. Yani adını ne koyarsanız koyun onun. Bu kadar başarılı bir organizasyonun sahibi. Bizim milletvekili ister bir fiil bugün parlamentoda olsun veya olmasın. Kuruculuğundan bu yana belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri, teşkilatın her kademesinde olan insanlar bir dönem dinleniyorsa o seçim dönemlerinde ve organizasyonda şöyle söyleyeyim, bir seçimin bittiği yerde diğer seçim başlar bizde. Hepsi görevlidir. Biz de görevliyiz.
Bu çok dikkat bir çekici film. Parti açısından.
Tabii çok önemli. Başarının sırrı da o.
Evet.
Biz kendimizden illa da birinin görev vermesi bile gerekmez. Herkes kendini görevli sayar zaten. Ne yapması gerektiğini bilir. O disiplinin içerisinde bunu yerine getirir.
Güzel olan şey şu, gerçekten Müslüman ahlakı. Dediğiniz gibi o dönem görev almayacağını bilen bir kişi bile bir beklenti olmadan var gücüyle seçim çalışmalarında bulunuyor. Hatta bazen sağlığı bile zorlayacak bir temponun içine girebiliyor. Allah da buna karşılık başarı yaratıyor maşallah.
Evet, öyle bir kadim bir geleneğin, bir medeniyetin insanlarıyız. Bunun bilincinde olarak tabii ki çalışmak zorundayız. Arkada bırakacağımız miras Allah razı olsun diyen bir nesil.
İnşallah tabii.
Ondan başka düşüncemiz de yok. Onun için de hepimiz birlikte ülkemiz adına, milletimiz adına ne yapabiliriz diye düşünüyoruz ve onu yapmaya gayret ediyoruz.
Allah kolaylık versin.
Amin
Allah
hepimize.
Hayırlı bir dönem yaşatsın.
İnşallah.
İnşallah böyle güzel ahlakla, sükunetle, sevgiyle, barışla seçimlere hazırlanalım. Sonuçta kaderi yaratan Allah inşallah en hayırlısını verir diyelim inşallah. Ben efendim Zonguldak milletvekilisiniz. Zonguldak milletvekili olmanız dolayısıyla hemen madenler aklıma geliyor.
Evet.
Bölgenizde
Karamaz şehri olunca madenler gelir. Evet.
Bölgenizde bol bol maden var. Dolayısıyla da madenlerle ilgili özellikle son yıllarda, son aylarda çok fazla konumu gündeme geldi. Eksiklikler gündeme geldi, vefatlar oldu. Allah rahmet etsin. Amin. Epey şehit verdik. Özellikle Soma'da. Dolayısıyla da ben bir araştırma yapıyordum. 1955 ve 2013 yılları arasında 3098 maden işçisi hayatını kaybetmiş. Yaklaşık 326 bin maden işçisi de yaralanmış ya da sakat kalmış. Bu tabii çok büyük rakam. Buna son 2014 yılında olanları dahil etmedim. meclis tutanaklarından aldığım bir bilgi bu. Dolayısıyla da madenlerle ilgili bazı önlemler almak gerektiği tabii ki ortaya çıkıyor. Bu konularla ilgili genel olarak neler söyleyeceksiniz? Ayrıca daha sonra da bazı detaylı sorularım olacak.
Şöyle söyleyeyim, tabii Zonguldak taş kömürünün bulunduğu tek bölge. Şimdi kömür başka şeydir. Kömürün çok çeşitleri var. Lignit kömüründen tutun asfaltite kadar olan yer altındaki o karbonhidrat dediğimiz olayların tümüne kömür denebiliyor, ama taş kömürü dediğimiz metalojik değeri olan demir çelikte kullanılan kömür sadece Zonguldak'ta vardır. Onun için Zonguldak kara elmas diyarı diye adlandırılır ve öyle olur. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kömür yeraltı işletmesi zor bir işletmedir. Dünyanın en zor işletmelerinden birisidir. Bu dünyanın her yerinde büyük felaketlere neden olan bir çalışma şeklidir. Birçoklarında kusurlarımız olmamış değildir. Çalıştıran arkadaşlarımız kusur etmiştir. Devletin teknolojisinden kaynaklanan kusurlar vardır. Bugün bunlar yavaş yavaş yerine getiriliyor. Yavaş yavaş bu önlemler alınıyor. Ama gönül ister ki bunları dünyayı takip eden bir ülke olarak, ki ben Maden Araştırma Komisyonu'nun 2010 yılında başkanlığını, ikinci başkanlığını da yaptım. Kanada'ya, dünyanın her yerine, Türkiye'deki bütün madenleri gezerek rapor hazırladık ve meclisten geçirdik. Orada önlemlerin neler olması gerektiğinin hemen hemen tümü var. Bunu bütün kurumlarımızla, sivil toplum örgütleriyle, madende çalışan insanların tümüyle, sivil resmi kurumların tümüyle yaptık. Bu sadece kömür madeni de değildi. Bütün yeraltı, yerüstü madenleri, maden suları, daha doğrusu tabi kaynaklar diye adlandırdığımız bütün içine dahil bunu. Bunları yaptık. Önlemler alınıyor. Alınan önlemlerin bir kısmı zaten daha evvelden de alındı. İnsanın olduğu yerde bunlar oluyor. Fakat bir şey daha var. Özel sektörde son dönemlerde bayağı bir rekabet oluştu kömürde. O rekabet ekonominin getirdiği sıkıntılarla kömürün para etmeyişi, dünyadaki işte ucuzlaması filan, bu o rekabette biraz güvenliği arka plana itti. Ama gereğini hükümetimiz ona göre teftiş kurullarıyla yapması gerektiği gibi yapıyor. İnşallah dediğim gibi çok daha önemli önlemler, dünyadaki ölçüleri neyse o ölçülerde bunları alacaktır. Alıyordur. O raporların hepsi vardır. Bilinmedik bir şey değildir. Sadece o kurallara, kaidelere uyacaktır. Mesela ELA sözleşmelerinin bir kısmını işte şimdi hayata geçirdik, kanunlaştırdık. İşte iş güvenliği yasalarını yeni yeni kanunlaştırdık, yaptık. Bunlar çok önemli. Sadece kömürle ilgili değil, bütün çalışma hayatıyla ilgili. İmkanlar el verdiği müddetçe bunu yapıyoruz. Tabii bu tek taraflı değildir. İş güvenliğini sağlarken bir taraftan da o işi yapan insanları da çalışacak vaziyette tutmak, üretecek vaziyette de tutmak lazım. Dünyada neyse onu yapmak lazım. Yani çalışmayacak halde olmamalı. Bir taraftan biz bu iş güvenliği önlemlerini alırken doğru olarak, öteki taraftan da o işi yapan iş adamlarımız da onun altından kalkamayacak seviyeye geldiler. Üretmiyoruz dediler, işi bıraktılar. Dolayısıyla çünkü bir değer üretemez hale gelince onu bıraktılar. Bir taraftan insanımızın iş güvenliğini sağlarken, çalışma sürelerini azaltırken, maaşlarını insanca yükseltirken, iş adamlarında para kazanacak seviyede onlara da destek çıkmak lazım, teşvik vermek lazım. Yani ikisini bir arada götürebilirseniz hem istihdamı sağlarsınız, hem de dediğim gibi iş kazalarını önlersiniz.
Evet. Onları yalnız yapıyoruz. Tabii ben AK Parti'nin çok iyi çalıştığına inanıyorum. Camia olarak da buna inanıyoruz. Ve şunu da görüyorum. AK Parti dilediğinde çok çok radikal önlemler alıyor. Yani bir şeyi batıdan doğuya gidiyorsa doğudan batıya Allah'ın izniyle gider hale getiriyor. Dolayısıyla da bu konuda çok daha radikal önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir örnek vermek istiyorum. İsim vermeyeceğim ama mesela bir şirkete bağlı 3 tane maden ocağında son 10 yıl içinde 100 tane kaza meydana gelmiş. Ve onlarca ölüm var, yirmilerce de yaralı var. Buradan şu ortaya çıkıyor, arka arkaya yıllardır aynı şirkete bağlı maden ocaklarında bunlar yaşanırken demek ki yeterli denetim yapılmamış. Şimdi basında bazı olaylar takip ediyorum. Ben mesela işte neticesinde çok büyük olaylar olan bir maden ocağında denetim yapılmış gibi gösterilmiş ve bilmiyorum neticesinde bazı kişiler arasında anlaşma olup olumlu raporlar verilmiş ama olay olduktan sonra bu gerekli önlemlerin hiçbirinin alınmadığı, işte yaşam odalarının olmadığı, var olup da hayata geçirilmediği ortaya çıkıyor. Neticesinde bununla ilgili bir şeyler yapılması gerekiyor. Benim aklıma ilk gelen şey şu. Mesela işte denetçiler var belli ki. Siz tabii konunun uzmanısınız, ben değilim ama demek ki denetimde bir sirkülasyon olması gerekiyor ya da rotasyon olması gerekiyor, öyle söyleyeyim. Aynı kişilerin daimi olarak denetim görevini sürdürmeyip sık sık her birkaç seferde bir belki denetçinin değiştirilmesi gerekiyor ki sağlıklı raporlar ortaya çıksın. Eğer usulsüzlük yapan varsa bu görevine devam etmesin. Ya da işte olumsuz bir şey rapor edildiğinde, mesela bir maden ocağında eğer yaşam odası yoksa, işte çalışma süreleri çok fazlaysa, kişilerin sağlık koşulları yeterince temin edilemiyorsa ve bu eğer bu şekilde rapor edilmediyse karşılığında çok ciddi önlemler alınması gerekiyor. Çok ciddi yaptırımlar olması gerekiyor. Madenin sahibine hapis cezası verilebilir. Denetçilere hapis cezası verilebilir. Yani bir sefer daha oldu, bir sefer daha oldu demek yerine Allah korusun ama mesela ben bu şartlar altında bir çocuğum olsa, bir kardeşim olsa, var kardeşlerim, o madende, o tarzda madenlerde çalışmasını istemem. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi almak istiyorum. Denetim süreleri, denetçilerin değiştirilmesi, cezai yaptırımın arttırılması, bu konularda neler söylüyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim, tabii ölülerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
İnşallah.
Çok büyük acıları yaşadık. Bunları İnşallah. Yaşamamalıydı.
Mekanları cennet olsun.
Amenna. İşte ondan sonra tedbirlere başvuruyoruz. Şunu bilmek lazım. Türkiye çok dinamik bir ülke. Ve gündemi çok günübirlik değişen bir ülke. İnanın maden ocaklarına geldi Tayyip Bey Zonguldak 560'a indi ve kömürün tam kazıldığı yerde mortopikör dediğimiz o kazıma araçlarıyla kömür kazdı. İlk defa bir başbakan Zonguldak'ta geldi. Kozlu Mühiti dediğimiz yerde birlikte ocağa indik ve orada Faruk Çelik Bey de o zaman yine Çalışma Bakanıydı, o vardı. Birkaç bakan arkadaşımız da vardı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunların hepsine vakıf ve hepsine anlatıyoruz ve kabul görüyor. Maalesef şu dedikleriniz çok doğru. Yani teftiş kurullarına baktığımız zaman kimseyi suçlamak istemiyoruz ama neticesinde görünen olaylarda göz göre göre de gelen kazalar var. Ve bunlar ihmallerden de kaynaklanıyor. Hem işverenin ihmallerinden kaynaklanır hem teftiş kurullarının ihmallerinden kaynaklanır.
O zaman o madenin kapısına kilit vurmak gerekmiyor mu?
Yani... O madenin kapısına kilit vuruluyor zaten. Yani vurulmuyor diye bir şey yok. Fakat maalesef şunu diyorum. Bir de bizim bir sistemimizde bir yanlışlık daha var. Bu teftiş dediğimiz olay nerede yapılırsa yapılsın bunu belli bir yerinin olması gerekiyor. Nasıl yerinin olması gerekiyor? Günlük yapılan, haftalık yapılan, senelik yapılan teftiş kurullarında bir bütün halinde olması gerekiyor. Değişebilmesin. Çalışma Bakanlığı teftiş kurulları ayrı, Enerji Bakanlığı'nın teftiş kurulları ayrı, ötekinin teftiş kurulu ayrı. Bunların bir koordine edilip bir yerde hepsi birlikte yapması lazım zaman içerisinde.
O zaman Enerji ayrı bir kurum mu oluşturulması
yani
gerekiyor?
Tabii teftiş kurulları ayrı bir kurul oluşturulması lazım. Ve bunlar dediğim gibi bir yerden idare edilmesi gerekiyor. Oraya karşı hesap vermesi gerekiyor. İşte diyelim ki Enerji Bakanlığı'ndan gidenler orada bir teftiş ediyor. İşte iyi ediyor, kötü ediyor, onu tartışılır. Çalışma Bakanlığı'ndan gidiyor bir teftiş kurulu, başka türlü çalışma hayatının nasıl olduğu ile ilgili bir yapıyor. Bunların bir koordine edip çalışma hayatını bir topyekün olarak bakanlıklar arasında koordine edilerek, bu inşaat sektöründe de aynen öyle, başka sektörlerde teftiş kurulları gerçekten Türkiye'de doğru denetlemeyi yapabilecek bir kurullar haline getirilmesi lazım. Ve bu başbakanlığa bağlı olur. Ayrıyeten onların teftiş kurulları var ama onların sayıları çok az. o çok önemli nokta yerlere böyle çok büyük hadiseler olduğu zaman onlara bakan Cumhurbaşkanlığında teftiş kurulları var. Evet. Devlet teftiş kurulları dediğimiz. Ama bunlardan ziyade dediğim gibi topyekun bu olayı bir ele alıp bu tip bir organizasyonun yapılmasında yarar var. Görüldü ki buralarda eksiklerimiz var. Hı hı.
Mesela galiba iş sağlığından sorumlu ve güvenliğinden sorumlu mühendisler işveren firmalarla bağlantılı oluyor. Belki evet. onların aralarındaki bağlantılar kesilebilir. Belki onların müstakil başka yerlere bağlı olarak çalışmaları ve raporlarını direkt işverenle bağlantılı olarak sunmamaları gerekir. Belki bu raporların daha sağlıklı hale gelmesine vesile olur.
İşte bu yeni çıktı o iş güvenliği yasası tabii yeni çıkınca onun da düzeltilmesi gereken çok yerleri var. Dediğiniz gibi yani bir iş güvenliği mühendisi gidiyor işte hemen hemen bir iş yeriyle sözleşme yapıyor ve parasını oradan alıyor.
O zaman da şimdi olumsuz rapor sunduğunu düşünün.
Yani oradan alıyor parasını. Efendim olumsuz rapor verirse veya işte o iş yerinin sahibiyle anlaşırsa veyahut ne bileyim işte o tip bir muameleye tabi olursa işinden gücünden olur ceza alır şunu alır bunu alır. Ya tamam alır da neticede onun parasını işveren vermemelidir.
Doğru bu, evet.
İşverenden çıkacaksa da bir havuz sistemi gibi bir şey oluşmalı. O devlet eliyle oluşturulmalı. O havuz sisteminden kim iş güvenliği mühendisi olursa parasını o havuz sisteminden ve oradan almalıdır. Yoksa işverenden alıp onun çalışanı gibi gözükürse onu nasıl denetleyecek? Evet. O çok zor bir şeydir. Yani onların zaman içinde düzeltilmesi gerektiği kanaatini taşıyoruz hepimiz.
Evet,
aynı düşünüyoruz.
İnşallah. Bir öyle de olsun. Çalışanların çalışma saatlerinin düzenlenmesi konusu var. Gereğinden çok daha uzun sürelerde çok ağır şartlarda çalışıyorlar. Kimi zaman kanserojen bazı şeylere maruz kalıyorlar. Evet. Belki hani sık sık duyuyoruz erken yaşlananlar çok ciddi rahatsızlıklara maruz kalanlar oluyor. Bunlarla ilgili de herhalde ciddi düzenlemeler yapılıyor.
Düzenlemeleri yaptık bakın. İle sözleşmelerin tümünü imzaladık, iş güvenliği yasalarını imzaladık. Bunların hepsi var orada.
O zaman uygulamada mı eksiklik var?
Uygulamada derken şöyle söyleyeyim. Bunlar eskiden yoktu. Yeni yapıldı zaten.
Yok Allah razı olsun.
Yani onlar şimdi uygulamada da bir sıkıntı olmayacak. Onları sıkıya denetleyeceğiz. Sıkı sıkı denetleyeceğiz. Ve bunların gereği neyse onları yapacağız. Zannediyorum Türkiye iş hayatıyla ilgili, çalışma hayatıyla ilgili yeni bir düzenlemenin içine giriyor. Başbakanımız onunla ilgili bir paket açıkladı zaten. İşte bu maden yasasıyla özellikle açıkladı. 6 saatten fazla çalıştırılmayacak. İşte onların kasketlerinin üzerinde onların yerini belirtecek elektronik aletlerin cips diye dedikleri malzeme takılacak filan nerede oldukları bilinsin diye. Teşvik edilecek iş yerlerinde kaza ölümlü veya ölümsüz kazaların azlığı o iş yerini teşvik edilecek. Belki vergiden düşürecek, belki başka teşvikler kendisine verilecek. Dolayısıyla bir taraftan da kazasız belasız günleri yaşayabilmek için ondan dolayı mükafatlandırılacak iş yerleri. Kimler ki o kaza belaya daha fazla uğruyor o yerlerde cezalandırılacaktır. Yani bu kanunları çıktı bunlar. Bunlar uygulanıyor şu anda.
Peki cezai yaptırımda eskiye nazaran farklılıklar
çok,
var mı?
Tabii çok büyük cezalar geliyor artık öyle. O iş yerinin özel sektörse malına mülküne el konuluyor. Hatta devletteyse oradaki maddi hatalardan kaynaklanıyorsa tazminatlar rücu ediliyor. O bürokratlara ve yetkililere. Yani bayağı hem ceza anlamında hem maddi ceza anlamında çok büyük yükler getiriyor. Yani
son olarak şey sorabilir miyim? 190 bin zannediyorum maden işçisi var. Ve bunların sendikalı olmalarında fayda var mı? Yani haklarının korunması açısından, sağlık şartlarının daha iyi hale getirilmesi açısından, çalışma saatlerinin denetlenmesi açısından sendikalı olanlarla olmayanlar arasında ne gibi farklar var?
Şöyle söyleyeyim, sendikalar neticede bir sivil toplum örgütüdür. Bizde belki uygulamasında çok sıkıntılar oluşabiliyor zaman zaman. Ama neticede sivil toplum örgütü, sendikalar da iş hayatının vazgeçilmez unsurlarıdır. Nasıl siyasi partiler siyasi hayatın, devlet hayatının anayasanın vazgeçilmez unsurları ise sendikalar da iş hayatının vazgeçilmez unsurlarıdır. Hepsinin sendikalı olmasında yarar vardır. Ama sendikalar tabii dünyayı takip etmelidir. Sadece ücret, çalışma, onun haklarını savunma değildir. O iş yeri var olduğu için sendikalar olur. Hem iş yerinin varlığını muhafaza etmek lazım. hem de o bilinçte bir sendikacılık yapmak lazım. Ama sendikalar her halükarda sendikalı olması gerekiyor.
Evet. Tabii Kur'an'ı gözle değerlendirdiğimizde insan çok şefkat, merhamet duyuyor. Yani kendimin çalışmak istemediğim bir yere sırf ben o imkanlardan yararlanayım, işte kömürden, şundan, bundan yararlanayım diye başka birilerinin oraya inmesini yani göz yummak. Allah korusun, orada devamlı şehitlik haberleri geliyor. Bunlar tabii vicdanımızı çok sızlatıyor. Onun için en acil, en sıkı önlemlerin alınması, gerekirse bunlara açıkça göz yumanların açık cinayete teşebbüs olmuş oluyor. Müebbetle yargılanmaları gerekiyor. Yani göz göre göre işçilerini ölüm riski olduğu halde oralarda indirmek, önlemlerini almamak açıkçası çok çok vicdansızlık gibi geliyor. Allah inşallah en kısa, en hayırlı süre içinde en hayırlı çözümleri yaratsın.
İnşallah.
Biz de vesile
inşallah
olalım.
Tabii.
İnşallah.
Yani ortak aklı kullanmak, dünyayı yeniden keşfetmeyeceğiz. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Bugün dünyada ne oluyorsa, nerede en az kazalar olabiliyorsa, oradaki önlemler neyse onları almak, uygulamak AK Parti içinde çok zor bir şey değil.
Değil tabii.
AK Parti pamuk ipliğiyle tutan değil. Milletin partisidir. Milletin yanında olan ve milletin kurdurduğu bir partidir. Ve milletin sürdürdüğü bir partidir. Bugün baktığınız zaman bütün seçimlerde oyunu artırıp eğer devam ediyorsa yoluna, milletin hizmetkarı olabiliyorsa bunda milletin partisi olması yatıyor. Hem ahlakı onun değerleriyle beraber, hem vicdani, hem insani, hem dünyadaki bilgiye en çok ulaşabilen ve o bilgiyi alıp paylaşmayı beceren, toplumuna sunan bir parti. Bizim için zorluklar da yok. Yani bir şeyin uygulanmasında bizim bir sloganımız şudur. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani insanı öldüreceksek bizim hükümet olmamızın bir anlamı yok. Devletin olmasında bir anlamı yok. Devlet insanına zulmetmez. Devlet milletin örgütlenmiş halidir, onu adalet dağıtacak. İşte ihtiyacı olan neyse dünyada insancıl, onları dağıtacak. Artı bir de iyi bir hükümetler, iyi bir devletler bir medeniyet da oluşturacak. Ve o medeniyeti dünyadaki medeniyetlere de öncülük edip insanlığın rahatlamasına da yardımcı olacak. İşte merhamet dediğimiz olay o. Türkiye'den, bizim milletimizden beklentiler de o. Nerede bir garip guraba varsa, tarihin geçmişlerinde kalmış o dönemlerden, hepsi bize bakıyor. Bugün baktığın zaman 1,5 milyon Suriyeli niye Türkiye'dedir? Ama şöyle de bir düşüneceğiz, Allah vermesin. Bir herkes şunu bir düşünmeli. Böyle bir şey olmaz, olamaz. Hep dua ediyoruz ama ya böyle bir hal ile hallandığın zaman senin gidebileceğin bir ülke var mı? Kabul edebilecek bir ülke var mı? Etrafınıza bir bakın. Etrafınız. Yok. O zaman Türkiye çok akıllı, çok doğru, kendine yakışır, insanlığına yakışır, insan oluşuna yakışır, medeniyetine yakışır. O merhameti, o düzgünlüğü, o güzelliği uygulamalıdır. Ve bırakın içimizdeki birliği, beraberliği, dışarıda da insanların birliğine, beraberliğine yardımcı olacak bir konumda olmalıyız diye düşünüyorum.
İnşallah. Şimdi iyi bir konuya değindiniz. Son zamanlarda açıkçası ahir zamanın bazı özelliklerini yaşıyoruz. İnsanlar arasında sevgisizlik ve çekişme çok hakim oldu. Biz inşallah ahlakıyla dünyaya örnek olan, imanıyla, Müslüman ahlakıyla dünyaya örnek olan inşallah bir ülke olmaya gayret ediyoruz. Fakat mesela politik hayata baktığımızda, siz gündelik olarak içindesiniz ve çok yakından takip ediyorsunuz. Bazen gerçekten çok acımasız bir dil kullanıldığına şahit oluyoruz. Kişiler birbirlerini çok rencide edici sözler sarf ediyorlar. Böyle değil de daha Allah ayette diyor ki, şeytandan Allah'a sanırım, iyiliği emredin, kötülükten sakındırın diyor. Yani tabii ki her parti, her milletvekili, her bakan iyiliği emredip kötülükten sakındıracak şekilde doğru yolu gösterecek tavsiyelerde bulunabilir, eleştirilerde bulunabilir. Fakat neredeyse bazen kıran kırana karşılıklı mücadeleler olduğuna şahidiz. Daha sevgi dilinin hakim olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki yorumunuz nedir acaba?
Hepimiz onun için gayret içerisindeyiz. Kabahatları, kötülükleri örtmekle mükellefiz. İnsanımızın kıracak, üzecek, bize yakışmayacak hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Ama bazen insanlar şunu da bilmek lazım. Eğer topluma, dünyaya, o hayal ettiğimiz medeniyete ulaşabilme adına ona engel olmak isteyen bazen de şeytanlaşmış insanlar oluyor. Şeytan da lanetliyor Cenab-ı Hak Kur'an'ında. Şimdi onları da deşifre etmek de bazen insanların görevi oluyor.
Bu kesinlikle doğru.
Yani onu da bilmek lazım. Ama dediğiniz gibi dilimizi, lisanımızı emredildiği şekilde kullanmakla mükellefiz. Bu ne olursa olsun mecbur kalmadığımız müddetçe. Çok dediğim gibi şeytanlaşmış hadiseyi ortaya çıkarma adına olmadığı müddetçe tabii ki kırıcı, birbir yüzüne bakamayacak. Dünyada da öyle. Bir tek ülkemizde değil, ülkemizde zaten merhametli olmak zorundayız. İnsanımızda da, dünyaya da merhametli olmak zorundayız. Fakat siyasetin gerektirdiği, toplumun algısının doğru algılamasını sağlama adına da bazı şeylerin de yapılması gerekiyor. Belki bu dönemler biraz dediğim gibi sert geçiyor.
Sert doğru. Geçiyor.
Yani bunu, kırıcı geçiyor. Bunu görüyoruz. Onun da sebepleri var. Çok sebepleri var. Türkiye tabii şöyle bir şeyin de içinde siyaset. 12-13 yıla gidiyor. 12-13 yıldır Türkiye'de iktidar olamayan siyasi partiler var. Ve olma ihtimali de bir gün geçtikçe azalan siyasi partiler var. Dolayısıyla siyasi partiler deki ve onun taraftarları, onun insanları ister istemez kendi siyasi partilerini ayakta tutabilmek, taraftarlarının yanında tutabilmek için çok sıkıntılı olmaması gereken üslup kullanıyorlar. Olmaması gereken davranış biçimi sergiliyorlar. Sadece AK Parti'ye muhalefet ediyorlar. Bu da AK Parti'yi geriyor.
Geriyor, evet.
Yani bu doğrusu bu. O da geriyor. Bunun anlamı muhalefetin iktidar olma düşüncesinin olması gerekiyor. İktidar olacak partiler. Onun için siyaset yapmalıdır. Onun şeklini bulabilmeyi becerecekler. AK Parti ne yapıyorsa ondan bir fazlasını yapmaları lazımdır. Bunun için çaba sarf etme yerine AK Parti'nin şusu eksik, bunu eksik, şurası var, burası var, şu var, bu var. AK Parti'yi bunaltarak AK Parti'yi de geriyorlar. Dolayısıyla onun da sınır katsayıları insan neticede. İşte o orada olmaması gereken nahoş, çok insanımızın da hoşlanmadı. Bizim de hoşlanmadığımız, hiç hoşlanmadığımız olaylar cereyan ediyor. İnşallah bundan sonra etmez. Dediğim gibi yol belli. AK Parti'den bir fazla yapacaklar. Yani hani iktidar olmak için bir fazla oy vardır ya. Onun için AK Parti'den bir fazla uğraşacaklar. Biz uğraşıyoruz. Bir seçim bittiği an bizde ikinci seçim başlar. Süresi ne olursa olsun. Şimdi 2015 seçimleri geliyor. 2015 seçimlerinden sonra 4 yıl seçim yok. Ne yerel seçim var, ne cumhurbaşkanlığı seçimi var, ne hemen hemen teşkilat seçimi var, ne de genel seçim var, milletvekilliği. Hayır. Biz 2019'a hazırlanacağız. Bakın bizde seçim hiç bitmiyor. O yüzden onlar da böyle algılamaları lazım. Takip edip bizi bir geçmeleri lazım. Ve Türkiye'nin o zaman rahatlaması çok daha fazla ve çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bunu özellikle de tavsiye ediyoruz. Bizim haddimize değildir ama neticede bu ülke bizim. Dünya bizden çok şey bekliyor. Ona ayak uydurmamız lazım. Medeniyetimizi olması gereken yerlere götürmemiz lazım. Ülkemizin ekonomisini hedef koymuşuz, onlara ulaştırmamızda. Bu neyle olacak? Muhalefetiyle, iktidarıyla, sivil toplum örgütleriyle, kadınıyla, kızıyla, öğrencisiyle, işsiziyle ve işlisiyle. Hepimizin olacak. Bu ülke bizim ve burada mutlu yaşamak istiyoruz. Hepimiz bir araya geleceğiz. Hepimiz birbirinden etkileneceğiz. Ve hepimiz birbirine merhametle bakacağız. Dinimizin de emri bu. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir ömrü geçirip rızayı kazanmış olacağız diye düşünüyorum.
İnşallah. İnşallah. Allah bir ayette şeytan Allah'a sanırım birlik olun, dağılıp ayrılmayın diyor. Evet. Allah dağılıp ayrılmayı beğenmiyor. Tabii ki hizmet açısından farklı gruplar olması normal.
Tabii.
Cemaatler, tarikatlar, dernekler, vakıflar. Hizmet açısından tabii ki grup grup yollarına devam ediyorlar. Fakat şöyle bir şey oluştu, bir zihniyet ortaya çıktı. Hep böyle biz ve karşı taraf. Bizim dernek, karşı dernek. Bizim futbol şeylerinde bile, topluluklarında bile öyle, takımlarda bile öyle. Fenerbahçe mecbur sanki Beşiktaş'a düşman olmuyor. Beşiktaş taraftarı mecbur sanki Galatasaray'a düşman olmaya. Niye maç sonrasında bir araya gelip mesela sazlı sözlü kutlamalarını birlikte yapmasınlar? Nasıl olsa biri kazanacak, biri kaybedecek. Yumruk yumruğa gelmenin ne alemi var? Ya da işte cemaatler oluyor. Bizim cemaat, sizin cemaat. Tamam ama zaten hepimizin yolu bir değil mi? Allah rızası için, hizmet etmek için bu yola baş koymuşuz. Niye aynı yol üzerinde yürürken birbirimize düşman olalım? Niye ittifak içinde olmayalım? Bunlar bana çok saçma geliyor. Partiler arasında da öyle. Bir de geçmişte bakıldığında her partinin bir ömrü olmuş. Allah ömrünüzü uzun etsin. Bütün partilerin ömrünü uzun etsin ama isimleri değişmiş. İşte kapan yerine yenileri açılmış. Evet. Mesela şimdi oturup geriye dönüp bakıldığında yıllarca DSP ile DYP, işte ANAP arasındaki çekişmeler, hakaretleşmeler, şu anda çoğunu hatırlamıyoruz bile. Şimdisi için de aynı şey geçerli. Belki bundan 5-10 yıl sonra Allah tabii ki ömürlerini daim etsin ama geçmişte yaşanan hiçbir tartışma hatırlanmayacak. Ama tabii ki kırgınlıklar, hakaretleşmeler tahribat ortaya çıkartıyor. Yani buna mahal vermemek gerekiyor herhalde.
Şöyle düşünmek lazım. Şimdi Cumhuriyet'e bir baktığınız zaman Osmanlı diye bir imparatorluk vardı ve dünya konjonktürü imparatorlukların dağılmasına getirdi. Sadece Osmanlı'da olmadı bu. Bütün imparatorluklar dağıldı. Dolayısıyla o konjonktür böyle bir cumhuriyetlerin, dediğim gibi, daha mikro milliyetçi ülkelerin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. O sebebiyetlerin bir kısmı bunu acılı geçirdi. Osmanlı gibi. İşte Sırpların, ülke Mısırları şunun bunun ayaklanmasıyla parçalandı. Bir kısmı bunu hiç acı çekmeden hemen hemen Rusya gibi yaptı diyelim. Yani dağıldı o. Şunu iyi bilmek lazım. O oradan kaynaklanan karşıtlar üzerinden iktidar olma mücadelesi. Bu sadece siyasette değil. Ticarette böyle, işte derneklerde, sivil toplum örgütlerinde böyle, sendikalarda böyle, hepsi sendika, hepsi birbirine karşı. Yani karşı olmayla var olmayı biz bir gelenek haline getirdik. Hiç olmaması gelene, olmaması gereken bir gelenek
yani
haline.
Yani muhalefet ederek yükselmeyi
yani planlıyorum. Yani aynen böyle karşı olarak. İşte tarikatlar, dernekler, sivil toplum örgütleri hep birbirine karşı olarak bir gelenek haline aldı. Bu tabii çok kötü bir gelenek. Beraber olarak, ayrı ayrı ama beraber olarak bir şeyi yürütmek ve insanımızı mutlu etmek varken, yardımlaşma varken, yine ayrı ayrı kurumlarda herkesin bir evi var. Herkesin bir ailesi var ama komşular birbirine, bizim en büyük geleneklerimizden, göreneklerimizden, medeniyetimizden birisidir. Hem İslam'ı hem insanıdır. Anadolu medeniyeti dediğimiz zaman hem dünyada var olan ve beğeni kazanan, hem onu çok daha canlı tutabilmenin yolunu arayan, hem ticarette, hem siyasette, hem sivil toplum örgütü, hem inanç grupları arasında bunu sağlamamız lazım. Ama bu nasıl oldu? İşte Cumhuriyet'ten sonra o Osmanlı geleneğinin dağılması, sanki kendi içerisinde olan şimdi bu grupları da dağılacaklarmış gibi, hepsi devlete karşıymış gibi bir anlayış oluştu. Ve hepsi ezildi devlet tarafından. Bu vesayet mesayet dediğimiz nedir?
Yani devlet sahte düşmanlar üretti.
Yani üretti işte, bırakmadı, milleti rahat bırakmadı. İnancını rahat bırakmadı, yaşantısını rahat bırakmadı, ticaretini rahat bırakmadı. İstediği güç odaklar istediğinin üzerine gider oldu. Herkes güç kazanan ötekini ezer oldu. Merhamet duygusu azaldı. İşte bunların getirdiği bu sıkıntılar bugün hala çektiğimiz sıkıntılardan bir tanesidir. İnşallah bunları aşacağız.
İnşallah.
Bunları tespit ettik, bunları bildik. Bunları aşmak için da çaba sarf etmemiz lazım. Dilimizi, inancımızın gereğini, medeniyetimizin gereğini, kültürümüzün gereği olarak bunları aşmak zorunda olduğumuzu herkes bilmeli ve herkes birbirine bir merhametle bakabilmeyi becermeli. Zarar görme pahasına olsa.
Evet.
Yani birazcık ben zarar görüyorum diyebilmeyi de becermemiz lazım. Niye? Karşı tarafın, demeyelim de, insanımızın güvenini sağlayabilme adına. Olsun, ben zarar göreyim ama o insanımızın güveni oluşsun, kurumların birbirine güveni oluşsun diye bir gayretin içine topyekun girmemiz gerektiği kanaatini taşıyorum. Ve öyle olacaktır inşallah. Bazı kamburlarımız, bazı sıkıntılarımız muhakkak var. Onları bir bertaraf ettikten sonra bunlar olacaktır diye düşünüyorum.
İnşallah. Yeni bir dönem başladı diye hep konuşuyoruz. Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Davutoğlu'nun da girişimleriyle tevazulu devlet anlayışı ortaya konuyor son zamanlarda. İşte halka şefkatle, merhametle yaklaşan, işte bütün herkesin önünde yaşlıların elini öpüyorlar. Farklı belki ne bileyim işte mezheplerden, farklı işte gruplara mensup olan kişilere yoğun sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Allah razı olsun. İnşallah bu bir dönem hakim olan katı devlet anlayışı tamamen ortadan kalkar. Halkla iç içe, halkının özgürlüğüne, fikirlerine, inancına çok çok değer veren, onu ön plana çıkartan, hizmetine işte ne bileyim gruplaşmalarına imkan veren, ön plana çıkartan bir devlet anlayışı inşallah hakim olur. Bizim için devlet çok önemli. Devlet kutsal. Birliğini, gücünü korumak için de var gücümüzle İnşallah faaliyet yapıyoruz, destek veriyoruz. Aynı şekilde de tam tersi şekilde de merhamet, şefkat beklentisi tabii ki var halkta. Allah inşallah bu dönemde çok farklı bir görüntü yaratır.
İnşallah, yani ben şöyle söyleyeyim, baktığınız zaman Türkiye ortalamasında başbakanımız dünya ortalamasında bir lider. Bunu kabul etmek lazım ve dünya kabul ediyor. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bilge bir insan. Kendini dünyaya tanıtmış, diş işlerinde 10 yılın üzerinde de diş işlerinde kendini kabul ettirmiş bir insandır. Şunu söylemek lazım, ya bu fırsatları doğru değerlendirmemiz lazım. İkincisi, devletin görevi, hükümet başta olmak üzere, gözetme, denetlemedir görevi tabii. Gözetecek, denetleyecek, herkese eşit davranacak.
Bu kadar ama.
Bu kadar evet. Basit. Yani onun üzerinde neyi istiyor yok. Halk neyi istiyorsa olacak. İşte AK Parti'nin aradaki özelliği o zaten. Halk neyi istiyorsa biz onu yapıyoruz. Halkı yönlendirmiyor muyuz zaman zaman? Dünyadaki gelişmeleri sadece onun önüne koyuyoruz. O tercih ediyor. Yönleniyorsa yönleniyor. Yönlenmiyorsa biz onun emrinde olduğumuzu, hizmetkar olduğumuzu biliyoruz ve ona onun için çaba sarf ediyoruz. Bu kadar basit. Yani yapılacak da budur. Ben bütün sivil toplum örgütlerine, başta sizler olmak üzere teşekkür ediyoruz. Hepsine dediğim gibi eşit bir davranış biçimi içerisinde bulunmayı gayret ediyoruz. Hükümetimiz de onu yapıyor. Siz de söylediğiniz gibi. Bu sadece İslami cemaatlere değil. Bütün dini cemaatlere, bakın ismini dini cemaatler diyoruz. Dini olmayabilir de. Kendi toplulukları neyse, bizim İşimiz onların hepsine merhametle yaklaştık. Onların işlerini kolaylaştırmak. Onların yapmak istediklerini kendi gruplarına ne kadar iyilikler, ne kadar güzellikler vakıflar vasıtasıyla, diğer vasıtasıyla, bizim kültürümüzün en büyük özelliği vakıflardır zaten. Onlar vasıtasıyla ne kadar toplumun üzerinden yük alabiliyorlarsa, kendileri o tip organizasyonlar yük alıyorsa, bizim onlara teşekkür etmemiz lazım. Yani yükünü alıyorlar. Neticede kendi gruplarını belli bir yerlere taşıyabiliyorsa toplum üzerinde mi yük alıyor?
Evet tabii.
İşsizini alıyor, mağdurunu alıyor. İşte neyse o yük neyse onu alıyor. Her grup böyle alırsa toplum ne hale gelecektir? Çok daha medeni, çok daha zengin, çok daha birbirini sevebilen insanlar haline gelecek ve dünyaya bu şefkati, bu merhamet elini uzatacak. Bugün dünyadan 3-5 kuruş dilenen Türkiye bugün 5 milyar doların üzerinde dünyanın bu tip yerlerine yardım ediyor. Sivil toplum örgütlerinin yardımları hariç. Devlet olarak yapıyor. Bu TİKA vasıtasıyla, Kızılay vasıtasıyla, diğer dernekler vasıtasıyla yapabiliyorlar. Onun için Türkiye'nin bu ahengini bozmadan inşallah hepimiz el birliği, tümü, Türkiye'de yaşayan bütün insanlarımız, hepsi birlikte. Ben hep söylüyorum, biz %99'u Müslüman olan bir ülke diyoruz. Müslümanlığımızı da doğru anlayıp, doğru algılayıp, doğru anlatıp, onu doğru yaşayarak, örnek olarak tabii insanlara anlatacağız. Yoksa sözle, vaizle olsa, bütün camilerde hocalar hep vaaz ediyor. Davranış biçimlerimizle, yaşantımızla, yaptığımız hareketlerle, İnsanlara bunu göstermeliyiz insanımıza ve o gösterdiğimizle onlar örnek alacaklardır ve yapacaklardır. Siz dediniz ya, Cumhurbaşkanı, Başbakan bugün yaşlı insanlarımızı, mağdur insanlarımızı, büyük insanlarımızı elini öpüyor. Bu görülmüş şey değil.
Değil ve çok güzel
devlet
bir manzara.
Devlet erkanı nasıl öper? Ya bu bizim medeniyetimiz. Bu bizim büyüklerimize saygımız. Büyüğüne saygısı olmayanın geleceği olur mu? Bunu bilen yöneticilerimiz bunu yapıyorlar. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Bu gelenekler, bu anlayış, bu kültür önemli bir kültürdür. Toplumu birbirine bağlayan bir kültürdür. Bunu hasret duyuyorduk buna. Bir cenazelerde bir taputa omuz vermek. Allah aşkına devlet adamlarında bunları görmüyorduk şimdiye kadar. İlk defa görünür hale geldi en azından. Bilinen haliyle görünür hale geldi. Bunlar çok önemlidir. Olması gereken şeylerdir diye düşünüyorum.
Adnan Oktar Hocam hep söylüyor, AK Parti'nin bunca yıldır ivme kazanarak halktan destek görmesinin sebebi imana, inanca, özgürlüklere değer vermesi, insanlara değer vermesi ve halkın her kesimini, inananı inanmayanı, her kesimini eşit derecede kucaklaması. Böyle devam ettiği sürece de Allah'ın izniyle bizden ve halktan tam destek gelecektir inşallah.
İnşallah, biz sizlere teşekkür ediyoruz. Biz vakıfları, dediğim ya, bizim medeniyetimizin özüdür vakıflar. Yani bu ticarette olsun, ailelik sistemleri, vakıf sistemleri, biz onunla beraber bir medeniyet oluşturmuşuz. Şimdi baktığınız zaman biz vakıflarda çok büyük değişiklikler yaptık. Biz diğer cemaatlerin, cemiyetlerin, bütün vakıfların el konmuş mallarının hepsini
biliyorum, geriye verdik. Yani biliyorum, son yıllarda gelişmeler var.
Bunlara baktığınız zaman işte bu özgürlüklerin, bunlar görülmüyor. Sanki bir yerden birine bir mal vermişsin gibi. Hayır, önemli olan o mal değil o. Bir hizmetin yerine getirilmesi için gasp edilmiş bir hadisenin önünün açılması meselesidir. Özgürlüklerin açılması meselesidir. Buna böyle bakacağız. Öyle baktığımız müddetçe özgürlükleri çok daha açacağız. Ha, suistimal da etmemek lazım. Devletin görevi de işte o suistimali de önlemektir. Asıl görevlerinden bir tanesi diye düşünüyorum.
İnşallah Allah kolaylık versin.
İnşallah
Allah yolumuzu açık etsin.
Çok teşekkür
Allah
ediyorum.
Allah bu önümüzdeki seçimlerde yardımcınız olsun.
Hepimize.
Kaderde en hayırlısı olacaktır inşallah.
Çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Sağ olasınız. Çok güzel bir ortamda, böyle bir fırsatta, güzel bir günde, bir cuma akşamında.
Bizim için şeref. Allah
olduk.
Razı olsun.
Biz hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere başarılar diliyoruz.
İnşallah. Efendim tekrar bekleriz programımıza.
Çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler.
Hayırlı akşamlar diliyorum.
Hayırlı akşamlar. Başkent Birikimleri programının bu haftaki konuğu 22. ve 23. dönem AK Parti milletvekili Sayın Polat Türkmen'di. Bir sonraki program görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.